Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlere Casanova'yı anlatacağım. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Casanova'yı inceleyeceğiz arkadaşlar. Onun zihinsel modelini inceleyeceğiz bu hafta. Önümüzdeki haftada karşı cinsi etkilemek için uyguladığı pratik stratejilerden bahsedeceğiz. Şimdi çok kısa hemen bir tanıtım yapayım. Casanova gerçekten yaşamış bir figürdür. Giovanni Casanova gerçekten de kendisi yaşamış bir kişi. Hani Casanovalık genellikle çapkınlıkla alakalı bir terim gibi bilindiğinden ötürü Casanova'nın gerçekten yaşamış bir figür olduğunu belki bilmeyenler vardır aramızda. O yüzden şimdiden hani bunun da bir girişini yapalım. Casanova gerçekten de yaşamış bir figür. Ve baktığımız zaman insanlık tarihinde çapkınlığıyla ün salmış onun gibi belki bir figür daha vardır. Onun da gerçekten yaşayıp yaşamadığı belli değil. Onun da adı Don Juan. Belki ilerleyen zamanlarda onu da inceleriz sizlerle beraber. Şimdi Casanova'nın gerçekten yaşamış bir figür olduğunu ele aldığımıza göre artık Casanova'nın zihin modelini oluşturan 5 maddeyi sizlerle paylaşabilirim. Birinci maddemiz, zevk hayatın estetik yüzüdür. Casanova'nın ilk zihin modeli bu. Zevk hayatın estetik yüzüdür. Casanova için zevk sadece bedensel bir tatmin değil, bir sanat eseridir. Ona göre haz, Tanrı'nın insana verdiği en soylu armağanlardan biridir ve onu yaşamak bir günah değil, aksine bir görevdir. Şimdi Casanova'nın bu anlamda cinselliğe, sekse, karşı cinse yakınlaşmaya karşı yüklemiş olduğu anlam gerçekten de kutsallığa yakın bir anlam dikkat ettiyseniz. Yani Casanova diyor ki, Tanrı bizi bu şekilde yarattı. Tanrı bizim zevk almamızı istiyor. Tanrı bizim haz almamızı istiyor. Bunu direkt olarak içsel bir şekilde kabul etmiş bir figür Casanova veya içsel bir şekilde yorumlamış diyelim. Kendi hayat görüşünü, sekse, cinselliğe, kadınlara karşı hayat görüşünü bu şekilde ele almış. Zevk onun için anı yaşamanın en rafine biçimidir. Ancak bu zevk tüketici veya hoyrat bir hedonizm değil. Aksine içinde ritüel, özen ve saygı barındıran bir duygu derinliği vardır. Herhangi bir kadına yaklaşırken o kadını bir nesne gibi değil, adeta bir roman gibi görür. Her kadının bir hikayesi olduğuna inanır ve bu hikayeyi keşfetmek onun için erotik bir keşif yolculuğudur. Bakın Casanova'nın buradaki motivasyonu karşısındaki kişiyi keşfedilmesi gereken bir toprak olarak veya okunması gereken içindeki hikayeden feyz alınması gereken bir roman gibi görüyor. Bu neye sebep oluyor? Kiminle konuşursa konuşsun, kiminle iletişime geçerse geçsin, özellikle de kadınlarda, o kişiyi tanımaya yönelik doğal bir arzuya sahip olmasını sağlıyor. Güzel, çirkin, fakir, zengin, yaşlı, genç, Casanova için fark etmiyor. Bu onun için gerçekten de çok değerli bir strateji. Casanova diyor ki ben bir erkeğim ve bu benim görevim. Bu benim yapmam gereken şey. Gelelim ikinci maddeye. Zihin, baştan çıkarmanın asıl arenası. Casanova için baştan çıkarma öncelikle zihinsel bir oyundur. Casanova'nın gözündeki en güçlü silah beden değil kelimelerdir. Özellikle de konu kadınlar olduğu zaman. Bir kadını baştan çıkarmak demek onun hayal dünyasına dokunmak ve oraya iz bırakmak demektir. Şimdi burada kadınların zaten daha işitsel canlılar olduğunu biliyoruz. Erkekler ise daha görseldir. Bunu direkt olarak kadınlardaki aradığımız en önemli kriterler sıralamasında ilk sıraya güzelliği koymaktan anlayabiliriz. Kadınlardaki durum birazcık daha işittiği şeylerle ilgilidir arkadaşlar. Bu yüzden zaten aşk şiirleri, şarkıları, filmleri, sanat dalları aklınıza ne gelirse bunların neredeyse hepsi bir kadın için ortaya çıkartılmış diyebiliriz. Yani bir kadın için ortaya çıkartılmış derken iki tane homoseksüel bireyin birbirine yazmış olduğu bir şiire, şarkıya çok daha az denk geliriz. Hiç bunu böyle düşündünüz mü bilmiyorum. Size ekstra olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Erkeklerin görselliğiyle ilgili. Erkeklerin herhangi bir savaştan sonra sağ çıktıklarında veya gazi olduklarında onlara bir madalya verilmesinin sebebi de aslında erkeğin görsel olmasıymış, biliyor musunuz? Yani erkek görsel bir canlı olduğu için o madalyayı, o onur madalyasını taşıdığı zaman ve onu gördüğü zaman kendisiyle gurur duyuyormuş. Belki de aynı durum yanındaki kadının güzelliğiyle ilgili de aynı duyguyu oluşturuyor olabilir. Devam edelim. Casanova kadınların neye ihtiyaç duyduğunu değil, neyi özlediklerini anlamaya çalışır. Bakın, ihtiyaç duyduklarından ziyade özlediği şeyleri anlamaya çalışıyor. Burası çok ilginç bir nokta. Buraya devam edeceğiz. Hem neyi özlediyse onu anlamaya çalışır, hem de oraya hitap etmeye çalışır. Bu sayede Casanova yüzeysel flörtözlerden ayrılır. Çünkü Casanova her kadının içinde kendisinin bile fark etmediği bir hikaye arzusu olduğunu bilir. Ve kendisini o hikayenin kahramanı gibi sunar. Şimdi burada Casanova'nın yaptığı şey ne? Aslında mantık şu. Casanova diyor ki karşımda bir kadın var. Bu kadının neye ihtiyaç duyduğunu bilemem. Ancak her kadının bir hikaye arzusu olduğunu bilirsem, motivasyonumu, odağımı bu şekilde belirlersem, o zaman ben karşımdaki kadının özlediği, aradığı o hikayenin kahramanı rolüne bürünebilirim. Ne demek istiyorum? Örnek vereyim. Şimdi sonuç olarak her insanın bir çocukluk dönemi var. Özellikle de kız çocuklarında küçüklükten itibaren ister istemez, hele ki bir de soylu kızlardan bahsediyorsak Casanova'nın dönemindeki, bir şımartırılma, bir böyle aşırı derecede onu mutlu etme durumu. Bu tarz böyle küçük kızlar günümüzde zaten neredeyse hepsi böyle diyebiliriz. Bu şekilde bir yönlendirmeyle büyümüştür. İşte Casanova'nın kadınların özlediğine dair düşündüğü hikaye bu. Mutlu edilmek, şımartılmak, özgür hissetmek, sorumluluklarından uzaklaştırmak. Casanova bu anlamda direkt olarak yeri geldiğinde kendisine yeten bir erkek, yeri geldiğinde güvenilir bir baba figürü, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi kendisini ifade edecek bir çocuk. Direkt olarak bu farklı farklı rollere bürünebiliyor. Bakın, tekrar söylüyorum. Karşı tarafın neye ihtiyaç duyduğu değil olay. Karşı tarafın hangi hikayeyi tekrar yaşamak istediği. İşte bu gerçekten çok farklı bir perspektif. Yani gerçekten kadınlara biraz böyle bakmanızı isterim. Karşımdaki kadının neye ihtiyacı var? Bunu sorma. Onun yerine de ki karşımdaki kadın hangi hikayeyi özlemiş olabilir? Direkt olarak bakış açınız değişecektir. 3. Kadınlara ve aşka bakışı. Casanova'nın kadınlara bakışı çok kadınla birlikte olmak üzerine kurulmuş olsa da bu kadar basite indirgenemez. Casanova'nın hayatında kadınlar hayatın farklı tatlarını simgeler. O her kadına ayrı bir renk, ayrı bir şiir gibi yaklaşır. Her birine değer verir çünkü her birinde kendisinin başka bir yansımasını görür. Bu gerçekten benim Casanova'nın kitabındaki en çok dikkat ettiğim ve en çok ilgimi çeken nokta olabilir. Casanova hayatındaki kadınları farklı farklı durumlara göre, farklı farklı duygulara, hislere göre kategorilendiriyor. Acı çekmek isteyen, mesela fiziksel olarak daha böyle sert, maskülen olan kadınlara yaklaşımı var. Efendime söyleyeyim, duygusal olarak daha böyle desteğe ihtiyacı olan kadınlar var. Daha böyle, nasıl desem, özgür kadınlar var, zengin kadınlar var, evli kadınlar var. Casanova burada kişilerden ziyade o kişilerden alabileceği duygulara odaklanıyor. Bunu da yapmanızı isterim bu arada. Instagram'da konuştuğunuz veya gerçek hayatta tanışıp şu anda flörtleştiğiniz kadınlara bir duygu verin. Şunu diyebilirsiniz. Bu kadın bende bütün duyguları yaşatıyor. Evet, olabilir, ancak emin olun o kadının ön plana çıktığı bir duygu vardır. Acı, haz, güç, aklınıza ne gelirse. Bu şekilde bir duygu verin. Mesela unutamadığınız eski sevgiliniz. Onun da aslında sahip olduğu bir duygu var. Onun da aslında sizin üzerinizde sahip olduğu bir tat var. Nedir bu tat? Özlem veya acı veya keder. Anlatabildim değil mi? Veya kendinizi yetersiz hissetmeniz. Başka bir kadın vardır. Kadın ne derseniz deyin direkt kabul ediyordur. Bakın, o kadının sizde oluşturduğu duygu doğal olarak biraz daha güç, maskülen hissetmek, otoriter hissetmek, dominant hissetmek. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde lütfen hayatınızdaki kadınları, flörtlerinizi, eskileri de keza aynı şekilde kategorilendirin. Çok güzel, çok güzel. 4. maddemiz. Ahlak anlayışı. Klasik değil, kişisel. Allah Allah. Casanova'nın ahlak anlayışı dönemin dini ve sosyal kurallarının dışındadır. Ancak bu bir anarşi şeklinde değildir. Onun kendi içinde tutarlı bir onur sistemi vardır. Bakın çok güzel bir madde burası. Asla zorlama, manipülasyon ya da kaba güç kullanmaz. Kadınları hiçbir zaman kandırmaz. Aksine onlara bir dünya sunar ve o dünyaya davet eder. Bakın, kadınları kandırmaz. Onlara bir dünya sunar ve onları davet eder. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bu gerçekten de hala da günümüzde de etkisi olan bir strateji. Ben kendimde de bunu çok gördüğümü söyleyebilirim. Hiçbir kadını ikna etmeye çalışmadım. Hiçbir kadını işte benimle ol ne olur. Hayır. Ben kendi eğlencemle, kendi hayat görüşümle, kendi vizyonumla etkileşim içerisinde olduğum kadınlara aslında bir dünya sundum. Bu dünyayı beğenenler geldiler. Hayatıma geldiler, hayatıma girdiler, yatağıma girdiler. Aklınıza ne gelirse. Onlara sunduğum dünyayı beğenmeyenler ise oralı olmadılar. Aslında sizin de herhangi bir kadınla konuşurken o kadının size vermiş olduğu cevaplardaki alt metin budur. O kadın sizin dünyanızı ilgi çekici bulmuş demektir. Eğer ki sizinle olumlu bir şekilde konuşuyorsa. Çok güzel. O kadar güzel denklem haline getiriyor ki anlatamam yani. O bir oyuncu değildir. Casanova bir oyuncu değildir. Bir sanatçıdır. Kendisine bu şekilde seslenilmesini ister. Ben bir sanatçıyım der. Ben bir zevk tanrısıyım der Casanova. Kendisiyle ilgili ne kadar ukala bir yaklaşıma sahip olduğunu tahmin etmişsinizdir. Ve son maddemiz. Motivasyon. Zevk değil, özgürlük. Casanova'nın hayatının merkezinde zevk değil, özgürlük vardır. Hem kendi için aradığı bir özgürlük hem de hayatına giren kadınlara vaat ettiği bir özgürlük. O kadınlar Casanova'ya kendilerini nasıl sunarlarsa sunsunlar, şunu bilirler ki Casanova beni yargılamayacak. Casanova bana bir orospu etiketi yapıştırmayacak. Casanova beni kullanmaya çalışmayacak. Casanova beni bu halimle kabul edecek. Ve ben de bu yüzden Casanova'yı bu haliyle kabul edeceğim. Casanova'nın aslında etkileşim kurduğu kadınlarla arasındaki denge bundan ibarettir. Zevk Casanova için bir araçtır. Bir amaç değil veya bir hedef değil. Aşka düşebilir ama düştüğü o aşkta kalmaz. Çünkü onun için en kutsal şey yola devam edebilmektir. Her yeni kadın, her yeni hikaye, her yeni deneyim onun özgürlüğünü daha da derinleştirir. Casanova'nın yani ben artık evleneyim de çocuk sahibi olayım gibi bir perspektifi, bir beklentisi yok. Buna katılırsınız, katılmazsınız, ona bir şey diyemem. Casanova'nın zihinsel modeli bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de çıkartabileceğimiz çok değerli perspektifler var. Casanova bize şunu hatırlatıyor. Baştan çıkarmak sadece karşı cinsi değil, hayatı da baştan çıkartmaktır. Etkileşim kurduğunuz her kişiyi, enerjinizle, gülümsemenizle, kendinizle ilgili kurmuş olduğunuz ilişkinizle etkileyebilmektir. Ve bunu yapabilmek için önce kendimizi tanımamız, sonra da karşımızdakini bir kitap gibi okuyabilmemiz gerekir. İşte bu kadar. Ne dedik? Kadınların hikaye arzusunu unutmuyoruz. Ne diyoruz? Casanova için zevk bir amaç değildi diyoruz. Onun için amaç özgürlüktü diyoruz. Ne diyoruz? Casanova manipüle etmez, yalan söylemez, kandırmaz. Sahip olduğu dünyayı onlara sunar. Onları kendi dünyalarına davet eder. Çok güzel. Evet, önümüzdeki hafta sizlerle beraber Casanova'nın uygulamış olduğu pratik stratejileri inceleyeceğiz. Orada da güzel dersler var. Beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok çok iyi bakın. Ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın. Hadi görüşürüz.